Ayrım 8. Türkan, Ayşe Kulin. Sayfa 141. Dolu dizgin. Ben meslek hayatımda işimden, hastalarımdan başka hiçbir şey görmemeye, yaşamamaya kararlı, gözlerime at gözlükleri takmış dolu dizgin koşarken bir güzellik girdi yaşamımıza. Sütlü kahverengi bir Murat 124. Muhteşem. Çağlayan'ın, Çınar'ın ve benim sevgilimiz. 68 bin lirayı 10 takside bölerek sahibi olduğum, alındığı gece kapımın önünden çalınan, sonra Dolapdere'de bulunan, bulunduğu takdirde hayatım boyunca ona insan muamelesi yapacağımı an diştiğim ilk arabam. Murat hayatımı nasıl kolaylaştırıyor, nasıl hareket imkanı veriyordu bana anlatamam. Direksiyona geçiyor, güzergahımda dört dönüyordum. Akşam eve dönerken artık geç saatlere kadar açık olan marketlerden alışverişimi yapıp doğru evime, çocuklarımı ve onların bizde kalan arkadaşlarını doyurmaya koşuyordum. Otobüs veya dolmuş duraklarında bekleme eziyeti bitmişti. Hele de yazları iple çektiğimiz tatilimize kavuşunca otobüslerde yer kaldı mı heyecanını hiç yaşamadan oğlanlarla atlıyorduk arabamıza, ver elini bizi bekleyen Ege sahilleri veya tadını doyum olmayan mavi yolculuklar. Mavi yolculuklar. Yaralar, bereler, cerahatler, sargı bezleri, hasta kuyruklar arasında geçen hayatıma denizin ve göğün en güzel mavilerini katan, beni en yorgun halimde alıp yeni baştan enerjiyle, yaşam sevinciyle dolduran tekne gezintileri. Mavi yolculuğa ilk kez galiba 1969 yılında çıkmıştım. Çıkış o çıkış. 10 yılı aşkın koca bir zaman diliminde mavi yolculuksuz yaz geçirmeyecektim artık. Bu yolculuklarımı da aslında sevgili Özden'e borçluydum. Çünkü sonradan çok yakın dost olduğum İstanbul Kız Lisesi'nin Latince öğretmeni Leyla Uzubay'ı bana o tanıştırmıştı. Leyla ablamız bizi bir gün Sabahattin Eyüboğlu'nun evinde bir pazartesi toplantısına götürdü. Hiç unutamayacağım günlerden biridir. O evde başta Azra Erhat olmak üzere hep tanımaya can attığım, uzaktan hayran olduğum pek çok kişiyle tanıştım. Konuşmalarda arada sırada bir mavi yolculuk lafı geçiyordu. Bu grubun yaz aylarında Cevaz Şakir'in önderliğinde Ege'de salaş bir tekneyle koy koy gözdüklerini, rastladıkları antik kentler ve eserler hakkında sohbet havasını bozmadan pek çok bilgi edindiklerini öğrendiğimde ne yalan söyleyeyim, geziye katılanlara çok gıpta etmiştim. Yaz başında yapacakları mavi yolculuğa beni de çağırdıkları zaman çok sevindiğimi hatırlıyorum. Azra Erhat o yıllarda Nişantaşı'nda küçük bir evde oturuyor, çeviriler yapıyordu. Başta Azra Hanım olmak üzere o gece tanıştığım kişilerle dostluğumuz ilerledi, sık görüşmeye başladık. Önceleri Sabahattin Eyüboğlu'nun evinde pazartesi günü yapılan toplantılar, Eyüboğlu'nun ölümünden sonra perşembe geceleri Azra Erhat'ın evinde devam etti. Bu toplantılara Ruhi Su da gelirdi. Özellikle Özden, Karadeniz türkülerini çok iyi söylediği için Ruhi Bey'in gözdesiydi ama ben de ondan geri kalmazdım doğrusu. Mavi yolculukları uzun zamandır yapan dostlarımla ilk seferime çıktığımda ne yazık ki balıkçı artık hayatta değildi. Zaten Sabahattin Eyüboğlu da rahatsızlığı nedeniyle bir süredir gezilere katılamıyordu. Onlarla birlikte koyları dolaşmış, efsaneleri onların ağzından dinlemiş olanlar Hürriyet isimli teknede yokluklarını aratmamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu geziler sadece denize girme, güneşlenme ve Ege sularında dolaşma gezileri değil, eskiyi yeniden keşfetme, arkeoloji ve sanat tarihinden nasiplenme, aydınlanma ve bilgilenme gezileriydi aynı zamanda. O ilk seferden sonra yakın dost olduğum gemi grubuyla defalarca çıktım bu yolculuğa. Her pazartesi Azra Erhat'ın evinde buluşur, gezimizi kış aylarına itibaren planlamaya başlardık. Hangi tarihte yola çıkılacak, hangi rota izlenecek, kimler katılacak kararlaştırılırdı. Küçük çocuklar ve köpekler bu yolculuğa dahil edilmezdi ama geziyi ucuza getirebilmek için mutlaka 18 kişi olmak gerekirdi ve mutlaka Hürriyet teknesine binilirdi. Yolcular ve güzergah kesinleşince Azra Hanım iş bölümü yapardı. Herkes yol üzerindeki bir yöreyi araştırır, çalışır, diğerlerini anlatabilecek kadar öğrenirdi. Geceleri vakit geçirmek için oynayacağımız oyunlar, sahneleyeceğimiz skeçler seçilirdi. Grubumuzda yazar, şair, mimar, sanatçı dostların yanı sıra daha önce Sabahattin Eyüboğlu ve balıkçı ile yolculuk yapmış eskiler de bulunurdu. Biz yeniler onların sanat, tarih ve edebiyat üzerine tartışmalarını dinler, bilgilenirdik. Yemeklerimizi kendimiz yapardık. Her gün bir başka ekip, kaptan ve miçolar dahil 20 kişiye hiç gocunmadan yemek hazırlardı. Oltayla ya da ağ atarak balık yakalayabilmişsek ne ala. Yoksa makarna, pilav, menemen, salata hazırlar, onca bulaşığı da yine hiç gocunmadan yıkardık. Günümüzün lüks teknelerinin teknolojisinden ve hizmet ekipmanından yoksunduk ama hiç bozulmamış doğanın, tertemiz denizin, geleneksel yapısını koruyan köylerin, taptaze, hormonsuz sebzelerle meyvelerin tadını da biz çıkarırdık. Hasretle, sevinçle beklediğim, iple çektiğim günlerdi. Savaş tekneye binip dostlarımla birlikte Ege'nin mavi sularına açılmak. Bir kez içerisinde yeni evlenen bir çift arkadaşımız da katılmıştı bize. Yeni evlendikleri için eğlence olsun diye onlara teknede her gece farklı bir nikah kıymıştı. İlk gün imam nikahı, ertesi gün Yahudi nikahı, sonra Nun nikahı gibi. Ben kız annesi olmuştum. Kendimi rolümü öylesine kaptırmışım ki teknedekiler bir ara tiyatro eğitimi aldığımı zannetmişlerdi. Oysa ben sadece babaannemi taklit ediyordum. Konuşmasını, duruşunu, bakışını. İyi taklit yapardım, severdim de taklit yapmayı. Bir keresinde de 1984 yılıydı galiba. Muğla'da 60 kadar lepralı hasta var diye haber geldiydi. Ayşe Yüksel ve Tülay hemşireler, iki de stajyer kız öğrenciyle birlikte gittiydik tarama yapmaya. Yanımızda bir de Bursa'dan Profesör Hamdi Hoca vardı. Sağlık müdürü bize devlet hastanesinin doğum servisine yer ayarlamış kalmamız için. Hamdi Hoca da bizlerle mecburen doğumhanede kalacaktı. İşimiz bitti, akşama doğru ambulansa andıran bir araçla hastanenin doğum servisinin önüne geldik. Üzerimde her zaman giydiğim tarzda beli oturmayan bol bir elbise vardı. Birden aklıma bir şaka yapmak geldi. Kızlara da söyledim, bir arabadan inerken acil doğum var diye bağırmaya başladı. Tülay ile Ayşe kollarıma girdiler, ben sancılı kadın rolü yapıyorum. Yavaş yavaş yürüyerek servise geldik. Hasta bakıcılar koşuştu, beni hemen bir yatağa yatırdılar. Hep doğuran kadınlarda izlediğim gibi karyolanın demirlerine yapışıp kıvranmaya başladım. Bir taraftan da kocama söyleniyorum güya, beni yalnız başım bıraktığı için. Tülay hemşire, kendinizi çok aptadınız rolünüze hocam dedi. Dünyaya bir can getirmek kolay mı dedim. Kızlar ve ben çok eğleniyorduk ama Hamdi Hoca ciddiyetini bozmuyor ve oyuna katılmıyordu. Sonra Ayşe Yüksel, battaniyeye sardığı bir yastığı bebek gibi getirip kollarıma verince, siz hepiniz delisiniz diyerek kaçmıştı yanımızdan. Oysa lepra ekibi olarak yaptığımız iş o kadar acı vericiydi ki, böyle kırılma noktalarını İhtiyaç duyuyorduk arada bir. Bu sırada doğum doktoru alı al moru mor koşa koşa geldi. Hekim olmak. Hazırlayan Profesör Doktor Şefik Görkey. İskele Yayınları 2007 sayfa 101. Yetişemediniz doğuma doktor bey dedim. Bir bana baktı, bir kollarındaki battaniyeye. Koskoca profesörün böyle bir şey yapacağına inanamıyordu. Siz emekli olduktan sonra mutlaka tiyatro yapın hocam demişti. Çok gülmüş, çok eğlenmiştik. İşte tekne gezilerimizde de böyle skeçler hazırlardık vakit geçsin diye. Bir yaz mavi yolculuğa o güne kadar hiç görmemiş olduğum yeni biri katıldı. Adı Cevdet'ti. Ünlü bir heykeltıraş olduğunu söylemişlerdi ama çok çekingen ve alçak gönüllüydü. Anadolu çocuklarının hassafiyetini uzun yıllar büyük şehirlerde yaşamış olmasına karşın hiç kaybetmemişti. Hoş, ilginç bir insandı. Kadınının beğendiği bir tipti ama ilgiye de çok ihtiyacı varmış gibi duruyordu. Yemeklerde yanıma oturmak için gösterdiği çabadan, sürekli benimle meşgul olmasından hoşlanmıştım. Fazla alakadan her zaman sıkılan ben, nedense bu adamın üstüme düşmesinden, etrafımda dolanmasından daralmadım. Aksine mutluluk duydum. Çok uzun zamandan beri yalnızdım. Hayatımda sadece çocuklarım ve hastalarım vardı. Fakat dostlarım o kadar çoktular ve o kadar değerliydiler ki, belki de o yüzden bir sevgiliye hiç ihtiyaç hissetmemiştim. Ya da gündelik koşuşturmam içinde aşka zaman yoktu. Ay ışığının altın gibi denize döküldüğü bir akşamdı. Kekova'nın eşsiz doğasında yekomazların suda çırpıştırdığım ellerimdeki ışık oyununu seyrediyordum. Parmaklarımın arasında minik ateş zerrecikleri çakıyordu. Bir erkek bana aşık olduğunu söylüyordu. Çok güzel şeyler söylüyordu. Kulağıma bir müzik gibi geliyordu sözleri. Sihri bozmak istemedim, direnmedim. Kendimi ilk kez olayların akışına bıraktım. Karşımdaki adam evli değildi, başka birine bağlı değildi, benim gibi yapayalnızdı. Üstelik bir sanatçıydı. Ben sanatçılara ilk gençliğimden beri hayranlık duyardım. Onları hayal güçleri geniş, ayrıcalıklı insanlar olarak düşünürdüm. Sanatçı olmasına rağmen Cevdet de benim gibi yaptığı işin yükü içinde kaybolmuştu. Kırık bir insandı. Hüzünle bakan gözleri vardı. Yüreğimde müthiş bir şefkat duydum ona karşı. İstanbul'a döndükten sonra da görüşmeye devam ettik. Ben bu sayede fark ettim ki nicedir kendimi işlerime kaptırmış, uzun süredir alışverişe çıkmamış, üstüme başıma yıllardır yeni bir şey almamışım. Bir erkeğin benimle ısrarla ilgileniyor olması, saçıma başıma özen göstermeme, dükkanların vitrinlerine yapışmama, birkaç giysi, bir çizme almama vesile oldu. Hayatıma bir heyecan gelmişti. Heykeltıraş sevgilimin bebekte, postanenin sırasında arka odalarını atölye, ön tarafını yaşam alanı olarak kullandığı bir evi vardı. Evin önünde bir sucuk fabrikası için yaptığı kocaman bir inek heykeli duruyordu. Arka bahçesinde ise fiberglass'tan bir tekne yapıyordu. AKM'deki birbirine sarılmış balerinleri de o yapmıştı. Yapıtlarını gördüğüm zaman yeteneğine hayran olmuştum. Gerçekten çok iyi bir heykeltıraştı. Hastalarım nasıl benim hayatımın en kıymetlileri iseler, alçı, mermer, yontu ve elleriyle şekil verdiği yapıtları da onun kıymetlileriydi. Ben insanda can kurtarmaya baş koymuştum, o maddeye ruh kazandırmaya. Hayatlarını can ve ruh üzerine kuran iki kişinin birlikteliği yürür diye düşündüm. Yeni bir dönem başlamıştı hayatımda. Tekne yolculuğundan döndüğümden beri artık işten çıktıktan sonra eve gidip kitaplarımı, dosyalarımı gömüleceğimi Cevdet'le akşam yemeklerine çıkıyordum. Tanışalı uzun zaman geçmemişti ama Cevdet bana sahiden sırılsıklama aşıktı. Bana düşkünlüğü, hayranlığı, gururumu okşuyordu. Ona duyduğum yakınlığı tetikleyen çok önemli bir şey daha vardı. O sırada okulunda sorunlar yaşayan ve giderek içine kapanan Çağlayan'la çok iyi anlaşmıştı. Cevdet'in dostluğu oğlumda bir terapi etkisi yapmıştı adeta. Ona yeteneğini geliştirmek için önüne bir kapı açmış, Çağlayan'la benim konuşmadığım bir dilde iletişim kurmuştu. Onun atölyesindeki malzemeyle kendini ifade olanağı bulmuştu çocuk. Çınar'ın Cevdet'i Çağlayan kadar yakından tanımaya fırsatı olmamıştı ama onun da bu yeni ilişkime hiçbir itirazı yoktu. Mutluydum. Nihayet işimle özel hayatım arasında sağlıklı bir denge kurmaya başladığımı düşünüyordum ki Cevdet bir adım daha attı, bir akşam beni evime bırakırken kapının önünde bana evlenme teklif etti. Önce bunu o anki ruh haline verdim, hiç üstünde durmadım. Çağlayan evde olduğu için mutlaka geceleri evime dönmek, sabah yatağımda uyanmak istiyordum. Geç saatlerde yolda araba kullanırken beni tek başıma bırakmak istemeyen Cevdet benimle birlikte eve kadar geliyor, ben evime girince bebeğe geri dönüyordu. Elbette o saatlerde vasıta bulmak kolay olmuyordu. Ben önceleri onun bu zahmetten kurtulmak için böyle bir teklifte bulunduğunu düşündüm. Ben daha önce ta bahçeli evlerde oturuyordum. Şişli'ye taşınmamış olsaydım yıldırım nikahımı kıyacaktık diye dalga geçtim. Cevdet böyle düşündüğüm için bana çok gücendi. Teklifinde ciddiydi, ısrarlıydı. Teklifini kabul etmezsem incinecekti. İlişkimizi hırpalamak istemediğim için evlenme işini ciddiyetle düşünmeye söz verdim. Tek başına yaşamak hoş olduğu kadar zordu da. Bir evin hem erkeği hem kadını olmak, bir hastanenin aynı anda doktoru, hemşiresi ve hademesi olmaktan daha zordu. Oğullarımla anne olarak hatta bir arkadaş gibi de iletişim kurabiliyordum ama delikanlı çocuklarımın baba ihtiyacını karşılayamıyordum. Evin kırılan, bozulan ıvır zıvırını tamir edemiyor, tamire gelen ustalarla başa çıkamıyordum. Arabamın çalındığı akşam kendimi kanadı kırık kuş gibi çok çaresiz hissetmiştim. Fakat beni gerçekten rahatsız eden, içimde giderek büyüyen boşluğun farkına varmamdı. Tuhaf bir boşluktu bu. Bir gün hasta olursam ne yaparım? Bana kim bakar? Çocuklarımla kim ilgilenir? Ben ömrümün sonuna kadar tek başına mı yaşayacağım? Çocuklarım bir 10 yıl içinde çekip gittiklerinde yapayalnız mı kalacağım? Bütün bu sorular üst üste biniyor, derin bir kuyuya düşer gibi yüreğimi düşüyorlardı. Hastane, yeni kurulan dernek ve ev üçgenimde Murat 124'ümle dolaşıp durmaktan bıkmaya başlamıştım. Sanırım hayatı biriyle paylaşmanın zamanı gelmişti. Böyle düşünüyordum ama Mavi Yolculuk grubunun dışında kimseye Cevdet'ten söz etmemiştim. Sırrımı paylaştığım kişi teknede birlikte olduğumuz için özlendi. Kardeşlerime, anneme ve göğüşçüne hiçbir şey söylememiştim. Onlardan gelecek olumsuz tepkilerden korkuyordum. Benim hayatıma nihayet bir erkeğin kalıcı olarak girmesini sevineceklerdi ama eğitimi olmayan, kendi kendini yetiştirmiş, alaylı bir sanatçı olan Cevdet'le tanıştıklarında ne yapacaklardı? Yakınlarıma Cevdet konusunu açmayı erteleyip duruyordum. Belki de bu kadar çabuk evlenmeye kalkışmış olmaktan utanıyordum. Tekneden indiğimizden bu yana bize çok uzun gelen zaman dilimi aslında 1,5 aydan fazla değildi. Ama ne demişti bana Cevdet? 40'lı yaşların başındayız güzelim. Gençlik avuçlarımızdan uçtu uçacak. Düşünmeye vakit yok. Ver olurunu gitsin. Kararlı adımlarla mutfağa yürüdüm. Yardımcımın bir gün önceden hazırlayıp bıraktığı köfteleri buzluktan çıkardım. Çözülmeleri için ocağın yanına bıraktım. Sepetten patatesleri aldım, yıkadım, soymaya başladım. Akşama Çınar hafta sonunu geçirmek için okuldan eve çıkacaktı. Çocuklarıma en sevdikleri yemek olan köfte ve kızarmış patates ziyafeti çekecek ve kararımı açıklayacaktım. Bakalım ne diyeceklerdi. Onların onayını alabilirsem başkaları ne söylerse söylesin dinlemeyecektim. Bu benim hayatımdı çünkü. Ara sıra da kendim için yaşamak hakkımdı benim. Hatalar yapsam bile. Çocuklara konuyu açtığım akşamın ertesinde erkenden telefonu çevirdim ve Cevdet'e çocukların itirazı yok. Teklifini evet diyorum dedim. Desene Şişli'ye bebek arasındaki sefer işkencesi bitiyor dedi Cevdet. Önce teknede bizlerle olan arkadaşlarımıza kararımızı açıkladık. Biraz çabuk karar verdiğimizi düşünüyorlardı ama hepsi de memnun olmuş gibiydi. Bu çok önemli kararı aramızda kutlamalıyız demişti Leyla abla. Hafta sonu hepinizi evime davet ediyorum. Türkan'cığım neredeyse nişan mahiyetindedir bu davet. Çağırmak istediğin başka arkadaşların ya da akrabaların varsa lütfen onlara da haber ver. Akrabalarımı ben kendim bildiririm sonra ama bir iki arkadaşım var. Mesela Gökçin'i çağırmak isterdim dedim. Kimi istiyorsan getirebilirsin. Yeter ki bana bir gün önceden haber ver, hazırlığımı ona göre yapayım. Leyla abla, evini bize açman kafi değil mi? Yemekleri ben hazırlarım. Sen sabahtan akşama kadar çalışan bir doktorsun. Yemek yapmaya vaktin mi var? Düşünme bile. Ben yeni damadımızın sevdiği gibi bir rakı sofrası hazırlayacağım hepimize. O halde müsaade edin, ben de yeni öğrendiğim Risottoyu pişireyim ana yemek olarak. Zaten son dakika pişmesi gerekiyor. Biraz da erken gelir yaparım. Malzemesini de ben getireceğim dedim. Yeni gelin olarak marifetini göstermek senin hakkın dedi Leyla abla. Gökşin'i tekneden döndükten sonra hiç arayamamıştım. Hayatımdaki bu önemli gelişimi onunla paylaşmadığım için kendimi suçlu hissediyor, kararımı ona nasıl söyleyeceğimi de bilemiyordum. Çok iyi olacaktı bu 3 gün sonraki davet. Leyla abla, Gökşin'i siz çağırın lütfen dedim. Cedet'ten hiç haberi yok, ona sürpriz olsun. Cumartesi akşamı Leyla ablanın mutfağında ben risottoyu pişirirken Cedet de bana yardım ediyordu. Herkes geldi ama Gökşin nedense gecikti diye mırıldandım. Bu Gökşin adını duymuşluğum var. Arkadaşını tanıyorum sanki. Adı hiç yabancı gelmiyor dedi Cevdet. Bir yerde çalışıyor mu? Yapı Endüstri Merkezi'nin müdüresidir. Hah tamam işte. Bir iş dolayısıyla bir toplantıda tanıştık. Adı Ayşe, Fatma olsa hatırlayamazdım ama Gökşin pek duyulan bir isim değil. Onun için aklımda kalmış. Daha önce tanışmış olmanıza sevindim dedim. Benim en eski arkadaşlarımdan biridir. Çok yakınımdır. Tam o sırada kapı çaldı. Bak bu gelen Gökşin'dir işte. Cevdet kapıyı açmaya koştu. Ben altı tutmasın diye sürekli çevirdiğim pirincin başından ayrılamıyordum. Kulağıma kapı önündeki konuşmalar çalınıyordu. Gökşin'i Cevdet'i kapıda görünce, "Aa siz de mi buradasınız bu akşam?" diye soran sesini, Cevdet'in, "Leyla abla, bakın Gökşin hanım geldi." diye seslenişini duydum. Sonra, "Aa siz tanışıyor musunuz Cevdet'le?" diyen Leyla ablanın ve "Evet, bir iki kere iş toplantılarında birlikte bulunduk." diyen Gökşin'in sesini ve yine Leyla ablanın, "Ah Gökşin'cim, darısı senin de başına inşallah, hem de tez vakitte. Bak bu akşam Türkan'ı nişanlıyoruz Cevdet'le." Ani bir aşk hikayesi. Cevdet nereye gittin yahu deyişini. Sonra yine Gökşin'in, "Özden neler oluyor kuzum? Ne nişanı bu? Şaka mı yaptı Türkan bana?" diyen şaşkın sesini duydum. Ve sonra Özden, "Bırak Allah aşkına" dedi. Gerisini duymamak için mutfak kapısını kapattım. Kimseyi karıştırtmayacaktım kararıma. Kimseyi. Cevdet rakı bardağını yeniden doldurmuş, çoktan mutfağa geri dönmüştü. Risottoya dökmek için ucuz şarap şişesini açmaya çalışıyordu. Farkında bile değildi benim kapı öndekilere kulak misafiri olduğumun. "Evet oymuş. Yani daha önce tanıştığım kişi senin Gökşin'inmiş" dedi. "Şaşırdı mı seni görünce?" "Biraz ama onu esas şaşırtacak haberi almadı henüz." Pirinci karıştırmaya devam ederken içimden "sen öyle zannet" diye geçirdim. Az sonra Gökşin mutfağa geldi. "Mutfakta mısın Türkan'cığım?" dedi. "Mis gibi kokular geliyor. Ne pişiriyorsun orada?" "Elimdekini bırakamıyorum, dibi tutmasın diye. Kusura bakma, yanağımı uzattım, öpüştük." "Beni aramadın döndükten sonra. Nasıl geçti tekne yolculuğun?" Kıkırdadım. "Çok iyi geçti. Sana anlatacak çok şeyim var." "Gökşin Hanım'a müjdemizi versene Türkan" dedi Cevdet. Benden ses çıkmayınca "biz Türkan'la nişanlandık" diye ilave etti. "İkinizi de tebrik ederim. Hayırlısı olsun" dedi Gökşin buz gibi bir sesle. "Sevinmediniz mi?" "Şaşırdım Cevdet Bey" dedi Gökşin. "Bunu Türkan'dan duymak isterdim. Belki biraz da gücendim bu yüzden. Yoksa sevinmez olur muyum?" "Çok ani bir karar oldu bizimki" dedim. "Ben çıkayım da siz rahat rahat konuşun aranızda" dedi Cevdet. Cevdet çıkınca "neden benden sakladın Türkan?" diye sordu Gökşin. "İlk benim duymam gerekmez miydi? Daha kardeşlerime bile söylemiş değilim. Bu akşam açıklayacaktık işte. Ne zaman taktınız siz bu nişanı?" "Nişan falan takmadık. Yani nişan takmakla yüzük kastediyorsan yok öyle bir şey. Genç kız mıyım ben Allah aşkına Gökşin? Lafın gelişi öyle söylüyor. Evlenme kararımıza nişan" diyor Cevdet. "Annene ne zaman söyleyeceksin?" "Yarın birlikte ziyarete gideceğiz annemi. O zaman öğrenecek. Bir oldu bitti yapıyorsun yani. İzin alacak yaşı geçmedin mi sence? Çocuklar biliyor mu?" "Onlar ne diyor?" "Elbette biliyorlar. Özellikle Çağlayan çok memnun. İyi anlaştı Cevdet'le. Bebek de arka tarafı heykel atölyesi olan bir evde yaşayacağı için çok heyecanlı. Çınar zaten yatılı okulda. Hafta sonları da ara sıra babasına çıkıyor. Biliyorsun. Onun hayatında pek değişen bir şey olmayacak. Bebek'te mi oturacaksınız? Cevdet'in oturduğu evin ön tarafı oturma ve yemek odası, arka tarafı atölye ve yatak odası olarak bölünüyor. Onun atölyesini ve işlerini başka yere taşımak mümkün değil zaten. Bir zaman böyle idare edeceğiz. Ben de böylece kiradan kurtulmuş oluyorum, elim rahatlıyor. Allah'tan parayla olan ilişkini biliyorum da elin rahatlıyor diye evlenmeye kalkmadığından eminim hiç olmazsa. Aşık oldum Gökşin. Ben bilirim senin aşklarını." "Ay!" diye bir çığlık attım birden. "Baksana beni lafa tuttun, yaktım yemeği. Hay Allah!" Cızırdayan tencereden dumanlar yükseliyordu. "Dur dur, sakın karıştırma. Dibi tutan yemek karıştırılmaz. Bana bırak" dedi Gökşin tahta kaşığı elimden alırken. "Ne pişmez risotto olmuş bu" diyen Özden'le diğer arkadaşlar mutfağa doluştular. "Yaktım galiba" dedim suçlu suçlu. "Boş ver, sana yemek yaptıran da kabahat. Malum aşkların aklı bir karış havada olur. Bırak risottoyu da gel aramıza katıl" dedi Leyla abla. "Bana bu yaşımda aşık kız rolü biçmelerinden basbayağı utanıyor, rahatsız oluyordum." Cevdet, senin ellerin daha önemli işlere lazım güzelim diye mutfak kapısında bitince, işte bu kadar. Nişanlını mutfaktan çıkar, balkona götür, bir bardak da şarap ver ona dedi Leyla abla. Cevdet kolunu omzuma attı, dışarı yürüdüm. Çok fena bir rol sayılmazdı ihtimam gören, aşık olunan bir kadına oynamak. Bana çok yabancıydı, acemisiydim ama yavaş yavaş buna da alışacaktım herhalde. Yeni rolümün ilelebet değilse bile daha senelerce süreceğini zannediyordum. Bir sonraki cumartesi sabahı Çağlayan'ın odasını topluyordum. Telefon çalınca koşup açtım. Selamsız sabahsız hemen sadede geldi Gökşin. Ben o günden beri hep seni düşünüyorum. Sen de iyi düşündün mü Türkan diyordu. Her zamanki şüpheciliğiyle. Biraz aceleye gelmiyor mu bu izdivaç? Atilla ile evliliğine de böyle çarçabuk karar vermiştin. Ama artık 20 yaşında değilim sevgili kardeşim. Olsun. Sen bir kere daha düşün. Ben 10 yıldır yalnızım Gökşin. 10 yıldır tıp kitaplarından, çocuklarımın sorunlarından ve hastalarımın dertlerinden başımı kaldıramadım. Mavi yolculukların dışında hiçbir keyif anım olmadı. Şimdi ilk defa bana sevgisi yüreğinden taşan, gözlerinden fışkıran sözlerimi bitirtmiyor Gökşin. Onunki sırılsıklam aşık olabilir, seninki ise her zamanki gibi aşık olunmaya aşık olma hali. Varsın öyle olsun. Hayatıma bir erkeğin girmesinin zamanı gelmişti. Keşke bir doktor olaydı. Daha iyi anlaşma şansınız. Onun sözünü de ben bitirtmiyorum. Doktoru gördük. Doğru. Pekala. Madem bir hayat arkadaşına ihtiyaç duyuyorsun, Ali ile beraber olmayı düşünmez misin? Bak aradan bunca yıl geçti. Dostluğunuz, mektuplaşmalarınız hala sürüyor. Madem mutsuz bir evliliği varmış, eşiyle anlaşamıyormuş, belki de boşanır. Lafını kestim. Gökçin, o mutsuz değil. Anlayamadım. Ben boşandıktan sonra bir iki görüştük Ali ile. Çocukları var, aile hayatı var, mesleği, itibarı var. Mektuplarını hep şikayet ederdi evliliğinden ama karşı karşıya gelince anladım ki aslında mutsuz filan değilmiş. Benim mutsuzluğuma bir teselli olsun diye yazmış. Her karı kocanın evliliğinden sızlanması gibi bir durum yani. Düzenini bozması için hiçbir nedeni yok. Gökşin'in beni hemen yanıtlayamamasından derin bir hayal kırıklığına düştüğünü anladım. Aslında Ali ile karşılaştığımızda ben de düşmüştüm aynı hayal kırıklığına. Bana pek çok sefer benimle evleniydin, şimdi boşanırı olmazdın diye yazan adam ben serbest kalınca benimle evlenmişsin demedi hiç. Ya yine reddedilmekten korktuğu ya da hayatı bu kadar dolu bir kadına baş edemeyeceğini bildiği için. Belki de eşini ve ailesine gerçekten çok bağlı olduğu için. Kısacası Ali'den bana hayır yok arkadaşım. İçimden bir ses yine de acele etmemeni söylüyor Türkancığım. Zaman hızla akıyor Gökşin. Yalnız başıma yaşlanmaktayım. Ben de öyle değil miyim? Senin dertleriyle boğuştuğun hastaların, sorunlarıyla baş edemediğin çocukların yok. Sana hep destek olan bir annem var. Benim de bir desteğe ihtiyacım var sevgili kardeşim. Bak Çağlayan ne kadar iyi anlaştı Cevdet'le. Onu tanıdığından beri bambaşka bir çocuk oldu. Cevdet'in evine geçip atölyesinde çalışmak için can atıyor. Az şey mi bu? Çağlayan'ın uğruna yanlış bir adım atmadı. Yanlış yaptımsa geri adım atmasını da bilirim, üzülme sen. Benden söylemesi, içimde kalmasın dedim ama madem sen kararını verdin, inşallah çok ama çok mutlu olursun canım. Olacağım, söz. Nikahında ne giymeyi düşünüyorsun? Beyaz tay yürümü, şapka. Daha neler, olur mu ama sen gelinsin. Merak etme, şık olacağım, makyaj bile yapacağım dedim. Değiştiğimin farkında değil misin? Bu adam bana iyi geldi. Biraz daha çene çalıp kapatmıştık telefonu. Gökşin'in benim için çok endişelendiğini biliyordum ama ben endişelenecek bir durum göremiyordum. Uzun zamandan beri ilk kez hayatımda benden hiç talebi olmayan, gözlerimin içine bakan biri vardı ve doktor olmaması aman ne kadar da iyiydi. Akşamları eve döndüğümde benden daha yorgun, dolayısıyla daha gergin birini değil, benimle romantik duyguları paylaşacak, doğanın içinde kaybolmaya hazır, duyarlı, hassas, doğal bir adam bulacaktım. Bir sanatçı, bir heykeltıraş. O beni öylesiye sevmeye hazırdı. Ben sevilmeye inanılmaz açtım. Güzel sözler duymaya, sevgiyle dokunulmaya, hayran olunmaya, takdir edilmeye ne kadar çok ihtiyacım varmış meğer. Çocuklarıma, kardeşlerime, anneme, hastalarıma, hocalarıma, birlikte çalıştığım meslektaşlarıma, hemşirelere, hatta hademelere sevgi vermekten bitkin düşmüştüm. Birileri de beni sevsin, el üstünde tutsun, şımarsın istiyordum. Çok istiyordum bunu çünkü yalnızdım. Onca değerli arkadaşımın, yüzlerce hastamın ve sevgili çocuklarımın varlığına rağmen çok ama çok yalnızdım. Telefonu kapattıktan sonra Gökşin ne olur anla beni diye birkaç kere tekrarladığımı şu anda bile anımsıyorum. Bir çılgınlık yaptığımın ben de farkındayım ama öte yanda hayatım boyunca hiçbir çılgınlık yapmamış olmanın dayanılmaz ağırlığı altında da eziliyordum. İşte bana bir fırsat çıkmıştı, çılgınlık nasıl olurmuş denemek için. Denedim ve öğrendim. Evlendiğimiz zaman balayına çıkamamıştık. Yaz başı baş başa bir deniz yolculuğu yapmak için Çağlayan'la Çınar'ı İngilizcelerini iletebilecekleri bir yaz kampı bulduk. Önce çocuklardan yaz günlerinde asla okula gitmeyeceklerine dair ciddi itirazlar geldi. Çocuklar, görmeden karar vermeyin dedi Cevdet. Burası sizin bildiğiniz okullardan değil. Hele hep birlikte bir gidelim, görelim. Beğenmezseniz sizi bizzat ben İstanbul'a kadar geri getireceğim, söz veriyorum. Ben de çocukları o kampa yollamak konusunda biraz kararsızdım. Çünkü kamp hakkında duyduklarım inanılır gibi değildi. Limasollu Naci dedikleri bir Kıbrıslı, işlettiği İngilizce konuşma kampının hocalarını İstanbul'a tatile gelmiş ipilerden seçiyor, onlara az miktarda bir para ödeyerek hoca olarak tutuyordu. Kasabanın evlerini kiralıyor, genç kızları bir eve, delikanlıları bir başka eve, hocalık yapacak hipileri de bir başka eve yerleştiriyor, köy meydanındaki çay bahçesini de dershane olarak kullanıyordu. İngiliz gençler, Türk gençlerle sürekli İngilizce konuşuyor, birlikte top oynuyor, denize giriyor, şarkı söylüyor, dans ediyor, müzik yapıyorlardı. Tam benim çocuklara göre bir yerdi. Ama önce gidip görmemiz gerekiyordu. Arabamıza doluşup Kastamonu'nun Abana ilçesine gittik. Sınıfın toplandığı çay bahçesine vardığımızda gördüğüm manzara o kadar sevimliydi ki ben bile balayından vazgeçip orada kalmayı tercih edebilirdim. Güle oynaya İngilizce öğrenen gençlerin etrafta halkı olmuş yerli halk da onlarla birlikte dil öğrenmeye çalışıyordu. Limasollu Naci öğrencilerini aslanlar, kaplanlar gibi isimler taktığı gruplara ayırıyor. Gruplar her konuda kendi aralarında yarışıyordu. Öğrenmenin eğlenceye dönüşmüş haliydi bu. Çağlayan'la Çınar, onlar için hazırladığım sırt çantalarını kaptıkları gibi rengarenk giysili, uzun saçlı, kızlı erkekli kalabalığa doğru koştular ve sanırım hayatlarının en güzel tatilini yaptılar. Biz de kendi mavi yolculuğumuzu yapıp İstanbul'a döndük. Yaz sonu Çınar Yatılı Okulu'na, Çağlayan Maşka Meslek Lisesi'ne başladı. Her şey yolunda gidiyordu önceleri. Ben Cevdet'in çocuklarıma gösterdiği ilgi ve sevgiye minnettardım. Özellikle de Çağlayan'la kurduğu iletişime. Oğlum okulla ve hayatla barışmış, sosyalleşmişti. Bir akşam Çağlayan Bakırköy'de otururken edindiği mahalle arkadaşlarını görmek için eski semtine gitti. Akşam yemeğini arkadaşlarıyla birlikte yiyip dönecekti. Biz evde yemeğimizi yedik. Cevdet atölyesinde çalıştı. Ben dosyalarımı ve yeni yayınları inceledim. Saat 11 oldu, Çağlayan yok. 12 oldu, yok. 1 oldu, yok. 2 oldu, yok. Cevdet, bu oğlanın başına bir şey geldi galiba dedim. Erkek annesi mangal gönüllü olmalı dedi kocam. Çağlayan artık bir delikanlı. Arkadaşlarıyla eğleniyordur. Bu saate kadar eğlence olur mu? Olur, olur. Polisi arasak mı? Bir kaza olmuş olmasın. Biraz daha bekleyelim de polise rezil olmayalım dedi Cevdet. Saat 3 oldu. Ben evde bir o pencereye, bir bu pencereye saldırıyorum. Polisi veya babasını aramak istiyorum. Cevdet mani oluyor. 3.30'da Bakırköy civarındaki hastaneleri arayıp bir kaza olup olmadığını sormaya başladım. Hayır, benim oğlumun adını taşıyan bir yaralı ya da ölü yoktu. Cevdet, belki hırsızlar bunun cüzdanını, kimliğini çalıp bıçakladılar diyorum. Bir yerde yaralı yatıyor olabilir mi? Cevdet beni sakinleştirmeye çalışıyordu ama onun da giderek endişelenmeye başladığını farkındaydım. Yatak odasına gidip giyindim. Birlikte karakola gideceğiz, orada öğrenmeye çalışacağız bir vaka olup olmadığını. Tam kapıdan çıkmak üzereydik ki telefon çaldı. Benim rengim uçtu, telefona gidemiyorum. Cevdet ahizeyi kaldırdı, biraz dinledi, telefonu bana uzattı. Telefondaki ses, Bakırköy karakolundan arıyor ve karşısında oturan şüpheli delikanlının olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Yaralı mı diye sordum, bir kaza mı oldu? Hayır dedi polis. Niye karakolda? Sokaklarda serserilik yapıyordu, içeri aldık. İyi dedim. Otursun orada sabaha kadar, aklı başına gelsin. Çat diye kapattım telefonu. Güleyim mi, ağlayayım mı bilmiyordum. Elim ayağım boşalmış, duvarın kenarını çöküp kala kalmışım. Mutfaktan bana su getirdi Cevdet. İçtim. Biraz kendime geldim. Çocuğu karakolda bırakamayız Türkan dedi. Bırakırız. Çeksin cezasını. Bıktım ben bunun haylazlıklarından. Küçükken de böyleydi bu çocuk. Neredeyse Gestapo disiplini uygulayan anneme bırakırdım yazları. Annem Çubuklu'da eski bir yalıda otururdu. Çaktığı dersleri çalışması için onu 1-2 saatini eve kilitlermiş. Pencereden denize atlayıp Çubuklu sahilinde balık tutmaya gider. Annemi görünce Kanlıca'ya doğru kaçardı. Zavallı annem onca kilosuyla body body peşinden koşardı nefes nefese. Kalsın sabaha kadar aklı başına gelsin. Biraz sonra Cevdet'le birlikte Bebek'ten kalkıp Bakırköy karakoluna yollanmıştık. Yol boyunca bende surat bir karıştı. Karakola geldik, ben hışımla içeri girdim. Bir de ne göreyim? 3 iskemleyi yan yana koymuş, yatak yapmışlar. Çağlayan uzanmış iskemlelere uyuyor. Ben Doktor Türkan Saylan dedim. Uyuyan gencin annesiyim. Suçu nedir? Polisler yüzüme nedense bakmıyorlardı. Büsbütün telaşlandım. Sarhoş muydu? Bir kıza sarkıntılı falan mı etmiş? Hayır efendim, yok öyle bir şey. Niye karakola aldınız oğlumu, öğrenebilir miyim? Efendim dedi en kıdemleri gibi duran polis memuru. Aslında gencin pek kabahati yok. Bizim çocuklar şüphelenmişler. Öyle gecenin geç saatinde tek başına sallana sallana evlere baka baka bir aşağı bir yukarı yürüdüğünü görünce. Yani bir saldırganlığı falan yok. Yok. Şimdi bana olayı baştan anlatın dedim. Suçu yoksa onu niye karakola aldınız? Efendim, doktor hanım, bir yanlışlık olmuş. Bizim komiseri 3 gün önce bir serseri bacağından vurdu. Haliyle tedirgindi arkadaşlar, sinirleri bozuktu. Bu sizin oğlan da öyle amaçsız dolaşınca buralarda. Burada hırsızlık çok olur malum. Çağlanaya duyduğum kızgınlık giderek polise kızgınlığa dönüşmeye başladı. Siz sokakta yürüyor diye bir genci içeri mi aldınız? Ben evde neler çektim biliyor musunuz? Efendim, cebinden bir de sivri uçlu nesne çıktı. Kapı kilitlerini açmak için kullanıyor zannetti bizim çocuklar. Masanın üzerinde Cevdet'in Çağlayan'a verdiği ufak yontu duruyordu. Benim eşim heykeltıraş. Oğlum da sanatla uğraşır. Meslek lisesinde okuyor. Evet öyleymiş. O sırada Çağlayan kıpırdandı yattığı yerden. Tek gözünü açıp baktı. Bizi görünce doğruldu. Bir gözü kapanmış. Belli ki dövmüşler. Ulan ben size sorarım bunun hesabını diye atıldı Cevdet. Çağlayan yattığı yerden fırladı, araya girdi. Dur Cevdet abi, bir şey yok, iyiyim ben. Oğlum suratın haşat olmuş. Efendim bir yanlışlık yapmışız. Sonra anlayınca durumu, anlaştık biz. Öyle değil mi delikanlı? Öyle öyle dedi Çağlayan. Niye sokaklarda aylak aylak yürüyordun, neden evine dönmedin Çağlayan diye sordum. Anne, arkadaşlardan ayrıldım, onlar evlerine gittiler, ben otobüs durağına yürüdüm, bir de baktım cebimde para kalmamış. Nasıl kalmamış? Otobüse verecek bozuğum yok, arkadaşların evlerinin önüne gittim, ışıkları kapalı, yatmışlar yani. Ben de sabaha kadar dolanırım sokaklarda, sabah olunca çocukların birinden yol parası alır, eve dönerim diye düşündüm. Vakit geçmek bilmiyordu, bir aşağı bir yukarı yürüyordum işte, birden polisler bitti yanımda. Niye buralarda dolandığımı sordular, anlattım ama inanmadılar. Delikanlının saçları uzun, ayaklarında spor ayakkabılar vardı, yanıldık işte doktor hanım dedi polis. Üstüne varsak bir türlü, varmasak bir türlü. Sonra şüpheliyle ilgilenmedik diye fırça yiyoruz, siciyle geçiyor, işi sıkı tutalım dedikti. Kalk bakalım Çağlayan dedim. Toparlan eve dönelim şimdi. Yarın avukatım gelir, sorar hesabını. Kurumla çıktım karakoldan. Cevdet çıkarken işaret parmağını polis memuruna doğru salladı, hiçbir şey söylemeden. Çağlayan polislere elleriyle çaresizim der gibi bir işaret yaptı, çıktık. Çağlayan hafifçe topallıyor. Dayak mı yedin dedim. Hayır dedi, üstüne gitmedim. Belli ki yediği dayaktan gururu fena incinmişti. Arabamıza bindik, birden üçümüz de kahkahalarla gülmeye başladık. Sabaha kadar bunlara uyku yok şimdi dedi Cevdet. Sabah ne olacak diye sordu Çağlayan. Hiçbir şey dedim. Şafak söküyordu, direksiyona geçtim. Gazladım arabamı bebeğe doğru, eve varana kadar güldük. 8. ayrımın sonu, sayfa 166.